Ayrım 57.
Doğru mu söylüyorsun diye sordu. Dizlerinin önünde oturan Julien'e dayandı ve böylece uzun uzun sessizce ağlaştılar. Bir hayli zaman geçti. Tekrar konuşacak duruma geldikleri zaman Madame de Renal, ''Ya o Madame Michel'e, daha doğrusu Mademoiselle de Lamolle?'' diye sordu. Anlattıkları garip hikayeye ben de inandım doğrusu. ''O hikaye ancak görünüşte doğru.'' diye cevap verdi. ''O benim karım fakat sevgilim değil.'' Belki 100 defadan fazla birbirlerinin sözünü keserek bin güçlükle birbirlerine bilmedikleri şeyleri anlattılar. Monsieur de Lamolle'e gönderilen mektubu, Madame de Renal'in günahlarını çıkartan genç papaz yazmış, kadın da bunu kendi eliyle kopya ederek göndermişti. Madame de Renal, ''Din yüzünden ne iğrenç bir şey yaptım.'' diyordu. Hem papazın yazdığı mektubun en ağır taraflarını biraz yumuşatmıştım da. Julien'in heyecanla kucaklaması, mutluluğu, kadını affettiğini gösteriyordu. Julien hiçbir zaman şu andaki kadar çılgınca sevmemişti. Madame de Renal biraz sonra ona, ''Ama ben kendimi dindar bir kadın sanıyorum.'' diyordu. ''Allah'a bütün içtenlikle inanıyorum. İşlediğim bu suçun kötü bir şey olduğuna da kâniyim. Zaten bu ispat edildi. Fakat seni görünce, hatta bana iki el ateş ettiğini bile tamamıyla unutarak...'' Kadın bu sözleri söyledikten sonra Julien bütün itirazlarına rağmen onu doya doya tekrar öpmeye başladı. Madame de Renal, ''Bırak da söyleyeyim.'' diye devam etti. ''Sonra sözümü unutturacaksın. Seninle biraz ciddi konuşmak istiyorum.'' ''Evet, ne diyordum? Seni görür görmez artık gözüm hiçbir şey görmüyor. Senin uğrunda tamamıyla sevgi kesiliyorum. Daha doğrusu sevgi kelimesinin bile bildiremediği bir şey oluyorum. Ben senin için ancak Tanrı'ya karşı beslemem gereken bir duygu besliyorum. İçimde hem saygı, hem aşk, hem itaat bulunan bir duygu. Bilmem ki beni nasıl büyüledin. Zindancıyı bir bıçakla öldürmemi emredecek olsan, ben daha düşünmeden elim derhal bıçağa sarılır. Bu ne haldir? Ayrılmadan önce bana bunu iyice anlat. 2 aya kadar birbirimizden ayrılacağız çünkü.'' Sonra gülümseyerek kim bilir diye ilave etti. Bakalım ayrılacak mıyız? Julien yerinden fırlayarak sözümü geri alıyorum dedi. Sen zehir, bıçak, tabanca, kömür veya herhangi başka bir şeye başvurarak hayatına son vermek, önüne engel çıkarmak istiyorsan ben davamı temiz ettirmem. Madame de Renal'in yüzü birdenbire değişiverdi. Deminki derin derin düşünen kadının gözlerinde şimdi büyük bir şefkat belirdi. Nihayet, ikimiz de hemen şimdi kendimizi öldürsek dedi. Julien, öbür dünyada kim bilir ne var? Belki orada bir takım azaplarla karşılaşacağız, belki de hiçbir şey yok. 2 ay beraberce zevkli, tatlı bir hayat sürsek daha iyi olmaz mı? 2 ay bu az değil. Benim ömrümde tadacağım en büyük mutluluk bu olacak. Demek ömründe tadacağın en büyük mutluluk ha? Julien büyük bir sevinçle, evet, ömrümde tadacağım en büyük mutluluk diye tekrarladı. Sana bunu yürekten gelen bir sesle söylüyorum. Madame de Renal çekingen, mahzun mahzun gülümseyerek, böyle konuşma, bu tatlı sözler benim için bir emirdir dedi. Öyleyse hayatına her ne suretle olursa olsun kıymayacağına dair bana olan aşkın üzerine yemin eder misin? Hem sen benim oğlum için yaşamalısın. Mathilde, Marquis de Croisnoy ile evlenir evlenmez çocuğumu uşakların eline bırakır. Madame de Renal soğuk bir tavırla, yemin ediyorum dedi. Ama temyiz dilekçesini kendi elinle yazıp imzalayacaksın. Bunu bugün isterim, savcıya kendim götüreceğim. Dikkat et, bunu yaparsan adını lekelersin sonra. Kadın gayet mahzun bir sesle, ''Seni gelip hapishanede gördükten sonra'' dedi, ''zaten bütün Besançon'da, bütün Franche-Comté eyaletinde dillere destan oldum demektir. Ben utanma denilen bir şeyin sınırlarını çoktan aştım. Artık onuru, namusu kalmamış bir kadınım ben. Senin uğrunda olduktan sonra ne çıkar?'' O kadar mahzun bir tavırla konuşuyordu ki, Julien duyduğu yepyeni bir mutlulukla onu tekrar kucakladı. Bu duyduğu yeni his, aşkın verdiği o sarhoşluk değil, son dereceyi bulan bir minnet duygusuydu. kendisi için yapılan bu fedakarlığın büyüklüğünü ilk kez iyice kavruyordu. İyilik etmekten hoşlanan kimselerden biri, Monsieur de Renal'e karısının her gün Julien'i hapishanede ziyaret edip uzun uzun kaldığını yetiştirmiş olacak ki, 3 gün sonra Monsieur de Renal karısını almak üzere Besançon'a arabasını gönderdi. Derhal Verrières'e dönmesini de kesin olarak emretti. Böyle kederli bir ayrılıkla başlayan gün, hiç de iyi bir gün olacağı benzemiyordu. 2-3 saat sonra gelip Julien'e kendisini bir papazın görmek istediğini söylediler. Besançon Cezvitleri arasına katılamamış olan o serseri papaz, sabahtan beri sokakta hapishanenin dış kapısı önünde yerleşmiş bir türlü gitmiyordu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, fakat herif hala hak yolunda ben bu cefaya da katlanırım diyerek mazlum bir tavır takınıyordu. Julien'in aksiliği üstündeydi. Edepsizliğin bu çeşidi onu büsbütün kızdırdı. Sabahleyin bu papazın geldiğini bir kez daha söylemişler, fakat görüşmek istememişti. Adam Julien'in günahlarını çıkarmayı, onun ağzından duyduğunu ileri sürerek bir takım aşk masalları uydurup Besançon kadınları arasında ün kazanmayı düşünüyordu. Bu papaz gece gündüz hapishanenin kapısından ayrılmayacağını bağırarak söylüyordu. ''Beni Tanrı buraya o imansızı yola getirmek için gönderdi.'' diyordu. Gürültüden patırtıdan hoşlanan halk toplanmaya başlamıştı. Papaz çevresindekilere ''Evet kardeşlerim.'' diyordu. ''Ben artık gece gündüz buradan ayrılmayacağım. Cebrail bana söyledi. Tanrı bana kutsal bir görev verdi. O Sorel denilen delikanlının ruhunu cehennem ateşinden ben kurtaracağım.'' ''Siz de benimle beraber Tanrı'ya yalvarın.'' vesaire. Julien'in rezaletten üzerine herkesin dikkatini çekecek olaylardan ödü kopuyordu. O anda sessiz sedasız kimse farkına varmadan bu fani dünyadan çekip gitmeyi düşündü. Ama Madame de Renal'i tekrar görebileceğini umuyordu. O sırada delice aşıktı. Hapishanenin kapısı kentin en işlek caddelerinden birinin üzerindeydi. Bu hırpani kılıklı papazın halkı çevresine toplayarak gürültü patırtı ettiğini düşündükçe azap içinde kıvranıyordu. Hiç kuşkusuz her an benim adımı söyler durur diyordu. Bu an Julien'e ölümden de ağır geldi. Kendisine candan gönülden hizmet eden gardiyanlardan birini birer saat arayla çağırarak hala hapishanenin kapısında papazın bekleyip beklemediğini anlamak üzere gönderdi. Gardiyan her dönüşünde, ''Monsieur'' diyordu, ''papaz çamurların içinde diz çökmüş, yüksek sesle dua ediyor. Ruhunuzun kurtuluşu için etmediği dua kalmıyor.'' Julien içinden ''Şu küstaha da bak'' dedi. O sırada kulağına derinden bir uğultu geldi. Halk da papazın okuduğu dualara ''Amin'' diyordu. Sanki bunlar yetmiyormuş gibi gardiyan da Latince bir takım kelimeler mırıldanarak dudaklarını oynatmaya başladı. Gardiyan, böyle mübarek bir adamın yardımını nasıl olur da istemezsiniz dedi. Herkes zaten sizin pek katı yürekli olduğunuzu söylüyor. Julien öfkeden kendini kaybetmiş bir halde, ah yurdum ah diye bağırdı. Hala ne kadar vahşet içinde bocalayıp duruyorsun. Sonra gardiyanın orada olduğuna aldırış etmeden yüksek sesle bu düşüncesini devam ettirdi. Bu adam sırf gazetede kendisinden söz etsinler diye bunu yapıyor. Amacına ermenin kolayını bulmuş. Ah şu kahrolası taşralılar! Paris'te olsam başıma bu dertler gelmezdi. Oradaki insanların şarlatanlığı hiç olmazsa daha kurnazca. Nihayet alnından boncuk gibi terler damlayan gardiyana, hadi gidin de şu mübarek papazı getirin dedi. Mübarek adam tüyler ürpertecek derecede çirkin ve çirkin olduğu kadar da pisti. Sabahtan beri yağan yağmur zindanın rutubetini ve karanlığını arttırmıştı. Papaz Julien'i kucaklamaya kalkıştı. Konuşurken sanki ağlayacakmış gibi tavırlar takındı. Aşağılık, ikiyüzlülük bu adamın suratından akıyordu. Julien hayatında hiç bu kadar çok kızmamıştı. Papaz geldikten bir çeyrek saat sonra Julien kendinde bir korkaklık hissetti. Ölüm ona ilk kez korkunç görünüyordu. İdam edildikten 2 gün sonra vücudunun çürüyeceğini, iğrenç bir hal alacağını düşünüyor, hayalinde hep böyle korkunç şeyler canlanıp duruyordu. Az kaldı bir zaaf belirtisi gösterip korkusunu belli edecek ya da papazın üzerine atılarak onu zincirle boğacaktı. Çok şükür ki aklına başka bir şey geldi de bu düşünceden kurtuldu. Bu mübarek adamdan hemen gidip ruhunun kurtuluşu için 40 franklık bir dua okutturmasını rica etti. Vakit öğleye yaklaşmıştı. Papaz 40 frank alır almaz çekip gitti. 44. Bölüm. Papaz zindandan gider gitmez Julien çok ağladı, hem de öleceği için ağladı. Yavaş yavaş içinden Madame de Renal Besançon'da olsaydı dayanamaz bu zayıflığımı ona itiraf ederdim dedi. Taparcasına sevdiği bu kadını özlemle andığı en kederli anında Matilde'nin ayak sesini duydu. Hapishane hayatının en çekilmez tarafı diye düşündü. İnsan evde olduğu gibi konuk kabul etmemezlik edemiyor, evde yok dedirtemiyor, ne fena. Matilde'nin her söylediğine sinirleniyordu. Mademoiselle de Lamolle'ün öğrendiğine göre Monsieur de Valeno hükmün verildiği gün vali tayin edildiğini bildiren emri aldığı için artık Monsieur de Friller'in sözüne aldırış etmemiş ve bu sayede Julien'i ölüme mahkum ettirmenin verdiği zevki tatmaktan yoksun kalmamış. Mathilde, Monsieur de Friller'le biraz önce görüştüm diyordu. Dostunuz ne diye kalkıp da şu burjuvadan devşirme soyluların gururuyla oynar, onlarla uğraşır diyor. Sınıftan falan söz etmeye ne lüzum vardı sanki diyor. Onlara siyasal çıkarlarını korumak için ne yapmaları gerektiğini kendi ağzıyla söylemiş oldu. Oysa o budala heriflerin bu gibi şeyleri düşündükleri bile yoktur, hem de ağlayacak duruma gelmişlerdi diyor. Toplumsal sınıf çıkarı bir adamı ölüme mahkum etmenin verdiği dehşeti onlara unutturdu. Doğrusu Monsieur Sorel pek beceriksizmiş. Onun cezasını affettiremezsek ölümü bir çeşit intihar olur. İşte Monsieur de Friller bunları söylüyordu. Mathilde'in Julien'e söylediği bir şey daha vardı ama kendi de bunun farkında değildi. Rahip de Friller, Julien için kurtuluş çaresi olmadığını görmüştü. Kızın kalbinde onun yerine geçmenin mevki ihtirası bakımından çok yararlı bir yol olacağını sanıyordu. Julien sabahtan beri olan bitenlere fena halde sinirlenmişti. Fakat öfkelenmenin de para etmeyeceğini anlayarak adeta kendinden geçmiş bir halde Matilde, ''Kiliseye gidip benim için bir ayin dinleyin, ne olur beni biraz olsun yalnız bırakın.'' dedi. Madame de Renal'in hapishaneye girip çıktığını duyarak içerleyen Matilde, onun Verrier'e döndüğünü haber almıştı. Julien'in neden böyle terslik ettiğini anladı, iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Matilde'in acısı hiç de gösteriş değildi. Zaten Julien de bunu gördükçe büsbütün sinirleniyordu ya. Fakat yalnız kalmaya, başını dinlemeye şiddetle ihtiyacı vardı. Bir an önce huzura kavuşmak için hangi çareye başvuracağını bilemiyordu. Matilde onu yatıştırmak için bir hayli dil döktükten sonra çıkıp gitti. Fakat o gider gitmez Fouquet damladı. Julien bu vefalı dosta yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Onun tereddüt ettiğini görünce ölüm cezasından affımı istemek için bir dilekçe hazırlıyorum diye ekledi. Hem senden bir şey rica edeceğim. Bana sakın ölümden bahsetme. O gün için senden bazı ricalarım olursa ben kendim bunları sana söylerim. Julien nihayet yalnız kalmayı başardı. Fakat şimdi de kendisini deminkinden daha yüreksiz hissediyordu. Zaafa uğrayan bu ruh, kalan bir parçacık gücünü de ne halde olduğunu belli etmemek için Mademoiselle de Lamolle ile Fouquet'e karşı kullanmıştı. Akşama doğru aklına bir şey geldi ve biraz avundu. Bu sabah ölümün bana o kadar korkunç göründüğü anda idam saatimin geldiğini haber verselerdi diye düşünüyordu. Halkın gözü beni, onurumu korumaya teşvik ederdi. Belki yürüyüşümde bir salona giren sıkılgan, kendini beğenmiş bir gencin tavırlarındaki ağırlık bulunurdu. Bu taşralılar içinde anlayışlı birkaç kişi varsa, işte ancak onlar benim korktuğumu sezebilirlerdi. Ama hiç kimse açıkça sezemezdi. Ertesi sabah Julien'in başına bütün bunlardan daha tatsız bir iş geldi. Babası çoktan beri geleceğini bildirip duruyordu. O sabah Julien uyanmadan önce ak saçlı keresteci zindana girdi. Julien kendinde bir zaaf duydu. babasının kendisini fena halde paylayacağını bekliyordu. Sanki çektikleri acıları yetmiyormuş gibi o sabah da babasını sevmediği için büyük bir vicdan azabı duyuyordu. Gardiyan odayı biraz düzeltmeye çalışırken Julien kendi kendine, "Rastlantı bizi dünyada yan yana getirmiş," dedi. "Biz de birbirimize elimizden gelen her fenalığı yaptık. Öleceğim anda bile bana son kez bir fenalık yapmaya geliyordur." Gardiyan odadan çıkar çıkmaz ihtiyar ters ters konuşmaya başladı. Julien gözyaşlarını tutamadı. İçinden kudurmuş gibi, "Bu alçakçasına zaaftır," diyordu. "Bu adam her girip çıktığı yerde benim yüreksizliğimi bire bin katarak anlatır durur. Valenolar, veri yerde hüküm süren bütün o aşağılık, iki yüzlü herifler için artık gün doğdu demektir. Fransa'da onların borusu ötüyor. Toplumun bütün nimetleri onların ellerinde. Şimdiye kadar ben, evet para onlarda, zenginlik onlarda, ama kalp soyluluğu, ruh zenginliği bende diyebiliyordum. İşte sözüne herkesin inanacağı bir tanık. Benim ölüm karşısında korktuğumu bütün Verrier halkına bire bin katarak anlatacak adam. Herkesin anladığı bu sınavdan ben alnımın akıyla çıkamayacağım." Julien iyiden iyiye umutsuzluğa kapılmış gibiydi. Babasını nasıl kovacağını bilemiyordu. Bu Hinoğlu Hin ihtiyarı aldatabilecek kadar gösterişe kalkmak da o anda gücünün üstünde bir şeydi. Bütün çareleri, olanakları gözden geçiriyordu. Birdenbire adeta bağırırcasına, "Benim birikmiş param var," dedi. Bu sözün bıraktığı etki, Julien'in babasının karşısında hissettiği aşağılık duygusunu gidermişti. Daha sakin bir tavırla devam etti. "Bu parayı ne yapmalı bilmem ki." Julien paranın bir kısmını kardeşlerine bırakmak niyetinde olduğunu belli ediyordu. İhtiyar keresteci ise bunun bir santimini bile elden kaçırmamayı istiyordu. Uzun uzun dil döktü, ateşli sözler söyledi. Julien nihayet işi alaya dökerek, "Allah bana vasiyetnamem için ilham etti," dedi. "Kardeşlerimin her birine biner frank vereceğim. Paranın üst yanında size kalacak." İhtiyar, "Peki öyle olsun," dedi. "Paranın üstü benim hakkımdır. Fakat madem ki Tanrı sana bu iman büyüklüğünü nasip etti, herhalde gerçek bir Hristiyan gibi ölmek istersin. Borçlarını da ödemem gerek. Seni bu boya kadar getirmek için yaptığım masrafları bir düşün. Bu borcunu da yerine getir bari." Julien ta kalbinden yaralanmış bir halde içinden "işte baba sevgisi," diyordu. Zindancı kapıdan gözüktü ve "Monsieur," dedi, "konuklarımın babaları gelince onlara en alasından bir şişe şampanya getirmek adetimdir. Gerçi biraz pahalıdır, şişesi 6 frank ama insana ferahlık verir." Julien çocuksu bir sevinçle, "3 kadeh getirin," dedi. "Koridorda dolaşan 2 mahpus var, onları da çağırın." Zindancı adamları içeri çağırdı. Bunlar kürek mahkumiyetlerini bitirip yeniden suç işleyerek hapishaneye düşmüşlerdi. Yakında yine kürek mahkumlarının gittiği yere gönderileceklerdi. İkisi de gayet neşeli, ustalıkları, cesaretleri, soğukkanlılıklarıyla nam salmış birer hayduttu. Biri Julien'e, "Bana 20 frank verin, size bütün hayatımı anlatayım," dedi. "Göreceksiniz ne kadar meraklıdır." Julien, "Ama bir sürü yalan uydurmayacaksınız değil mi?" dedi. Kürek mahkumu, "Nasıl yalan söylerim yahu," diye cevap verdi. "Baksanıza arkadaşım kıskançlıktan gözümün içine bakıyor. Yalan söyleyecek olursam beni ele verir." Anlattığı macera insanı iğrendirecek şeylerdi. Bu suçları işleyen hiç kuşku yok ki korkusuz, pervasız bir adamdı ama artık onun kalbinde para hırsından başka hiçbir şey aramak boştu. Adamlar gittikten sonra Julien'in artık sabahki hali kalmamıştı. Kendi kendine karşı duyduğu öfke geçmişti. Madame de Renal gittiğinden beri çektiği ıstırap, bir taraftan da korkaklığın zehrini kattığı acı artık değişmiş, şimdi hazin bir düşünce haline almıştı. İçinden, "Günler gelip geçiyor, görünüşe kapılmamaya çalıştıkça, Paris salonlarını dolduran kibarların da benim babam gibi namuslu kimseler veya bu 2 kürek mahkumu gibi becerikli birer sefil olduklarını anlayacaktım. Söyledikleri doğru, salon bayları sabahleyin kalkınca bugün de karnımı doyurmak için acaba ne yapsam diye arpacı kumrusu gibi düşünüp durmazlar. Bir de namusluyuz diye övünür dururlar. Hele bir de jüride üye olunca açlıktan bayılacak raddeye gelip de bir gümüş çatal bıçak takımı çalan adamı koltukları kabararak mahkum edip işin içinden çıkıverirler. Fakat yaranmaları gereken bir saray çevresi varsa bakanlık sandalyesini kaybetmemek veya bakan olmak sözü dolaştı mı bizim o namuslu salon bayları bir iki kürek mahkumunun karınlarını doyurmak için işledikleri suçların aynını işlemekten çekinmezler. Doğal hukuk diye bir şey yoktur. Bu söz dedeleri 14. Louis'nin bir müsadere emriyle zengin olmuş, geçen gün bana karşı ağzına geleni söyleyen savcıya yakışacak bir deyimdir. Hukuk ceza müeyyidesiyle falan işe kalkışmaktan men eden bir yasa çıktı mı o zaman doğar. Yasadan önce tabii olarak ancak aslanın gücü ya da aç kalan, soğuktan mosmor kesilen mahkumun ihtiyacı, kısaca ancak ihtiyaç vardır. Hayır, onur, itibar gören insanlar, talihleri yaver olup da elleri suçta yakalanmamış birer edepsizden başka bir şey değildirler. Toplumun benim peşime taktığı şu savcı denilen adam, beni mahkum eden Valeno, toplum için benden bin kez daha zararlı birer insandırlar. Julien mahzun mahzun fakat kızmadan, işte bunun için babam ne kadar cimri olursa olsun yine bu adamlardan daha iyidir diye ilave etti. Ben ölümümle de onun adını lekeleyerek ileri gittim. Parasız kalmak korkusu, cimrilik denilen, insanları olduklarından daha kötü gösteren o illet, benim bırakacağım 3-400 lirayı babama bir teselli kaynağı, içine güven verecek bir şey gibi gösteriyor. Bir pazar günü yemekten sonra çıkıp kendini kıskanan veriyerlilere parasını şıkırdatacaktır. Bakışlarıyla onlara böyle bir karşılığı olunca oğlumun kafasının kesilmesini içinizden hanginiz istemezsiniz, can atmazsınız diyecektir. Bu düşünceler belki doğruydu fakat ölümü de arzu ettirecek nitelikteydi. 5 uzun gün böyle geçti. Karşısında müthiş bir kıskançlığın pençesinde kıvranan Matilde nezaketle, tatlılıkla davranıyordu. Bir akşam kendini öldürmeyi gerçekten aklından geçirdi. Madame de Renal'in özlemi, bu derin ıstırap onun ruhunu altüst etmişti. Artık ne gerçek hayatta bir şeyden zevk duyuyor, ne de hayalinde gönlünü avutacak bir şey bulabiliyordu. Böylece kımıldamaksızın, kapalı kalmak sağlığını bozuyor, tabiatını genç Alman üniversitelilerinki gibi hırçın, hastalıklı bir hale getiriyordu. Zavallı kimselerin ruhuna hücum eden bazı aykırı düşünceleri şöyle bir küfürle başından savmak için gereken o erkekçe gururu kaybediyordu. İçinden, gerçeği sevdim ama nerede o gerçek? Her tarafta ikiyüzlülük, sinsilik ya da hiç değilse şarlatanlık var. En erdemli insanlarda, en büyüklerde bile bu böyle diyordu. Julien'in dudaklarında bir tiksinme belirdi. Hayır, insan insana güvenemez dedi. Madame de nokta nokta nokta öksüzler için para toplarken bilmem hangi prensin 16 lira verdiğini söylüyorlar. Yalan.